Ayrım 30, sayfa 287. Handan'ı kocası istemeye istemeye boşamış, genç kadın babasıyla annesinin mutlak kontrolü altına girmişti. Kızlarının bir çeşit ruh hastası olduğunu anlayan ana baba, onu artık boşu bırakmamaya karar vermişlerdi. Servet Bey, en iyisi alıp Avrupa'ya götürmek, dedi. Hanımı, ben de aynı kanaatteyim, cevabını verdi. Hemen ertesi gün Servet Bey, lazım gelen muamelenin yapılması için müracaat etti. Handan'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Üzerine kilitli odada bunalımlar geçiriyor, kendini öldürmek geliyordu içinden. İnsan istediği zaman dilediği gibi ölemiyordu da, ölmek için de vasıta lazımdı. Odanın pencereleri işe yarayabilirdi ama annesi çokluk yanından ayrılmıyordu. Elektrik, makas, hava gazı. Handan henüz %100 karar verememişti ölmeye. O, Handan için yaşamak istiyordu. Mahkemeden sonra görmemişti onu. Görmesine imkan verilmemişti. Kim bilir içeride nasıl ıstırap çekiyor, gelip aramadı diye kendisini kim bilir nasıl vefasızlıkla itham ediyordu. Annesi Avrupa meselesini söyleyince çıldıracak gibi oldu. İstemem diye bağırdı. Avrupa mavrupa istemem. Fakat sonraları baktı ki kurtuluş yok, razı oldu. Bir şartla dedi. Servet Bey nedir o? Haldun'a uğrarız. Avrupa'dan bir isteği olup olmadığını sorarız. Onu son bir defa görmek istiyorum. Servet Bey bunda hiçbir fenalık görmedi, razı oldu. Ahbabı savcı vasıtasıyla cezaevi müdüründen hususi bir görüşme izni aldı, gittiler. Cezaevi müdürü çok kibar bir adamdı. Baba ile kızı nezaketle karşıladı. Onlara Haldun'dan bahsetti uzun uzun. Bilhassa sesinin fevkaladeliğini, aynı koğuşta birlikte kaldıkları mağdur bir müzik öğretmeninden dersler aldığını söyleyince Handan'ın kafasında şimşek çaktı. Avrupa'dan ona mükemmel bir keman, Kabil olduğu takdirde bir Stradivarius getirebilirdi. Fakat babasında bile açmadı. Haldun uzun boyu, biraz zayıflamış ama çok daha güzelleşmiş yüzüyle içeri girerken Handan dayanamadı, koştu boynuna sarıldı. Servet Bey yerlere geçti. Lanet olsun böyle serseri, böyle deli divane kıza. Hırsla kalktı, kolundan şiddetle çekti. Zaten Handan da anlamıştı işin aşırılığını, yerine oturdu. Çeyrek saatlik konuşma çok soğuk geçti. Haldun, Zuhal'den sonra tekrar Handan'ı istemiyordu. Değil Handan'ı, hiç kimseyi. Handan'ın ziyaretine gelişi Zuhal'in kulağına gidebilir, kızı üzebilirdi. Onun üzülmesini istemiyordu. Çünkü o, ona annesinden yadigar, annesinden bir parçaydı. Handan, yakında Avrupa'ya gidiyoruz, dedi. Haldun iyi yolculuklar diledi. Oradan bir şey istemez misin? Teşekkür ederim. Getirdikleri şokola ve bonbonları müdüre bırakıp çıktılar. Haldun koğuşa döndü. Birkaç gün sonra tekrar çağrıldı. İndi. Bu sefer de muallağa gelmişti. Tel örgü gerisinde dudaklarını kemirerek bekliyor, Haldun'u nasıl karşılayacağını merak ediyordu. Ya bu kadar insanın içinde taşlarsa, ya şimdiye kadar neden aramadığını sorarsa. Fakat Haldun hiçbirini yapmadı. Gayet kısa, son derece soğuk cevaplar verdi. Mualla onun dargın olabileceğini tahmin etmişti. Bir arzun, bir isteğin var mı? Yok. Hayır. Adana'ya gidiyorum. Güle güle. Mektup yazsan cevap verir misin? Hayır. Niçin? Lüzum yok da. Ya. Hırsla döndü. Fena bozulmuştu. Cezaevi kapısından çıkarken içeri girmekte olan Zuhal ile karşılaştılar. Birbirlerini sinirli sinirli gözden geçirdiler. Zuhal çıldırmışçasına ''Ne geziyorsun burada?'' diye sordu. Mualla kinder bir kahkaha attı. ''Ben de sana aynı şeyi sorabilir miyim?'' Zuhal yumruklarını sıkarak ''O benim sevgilim'' dedi. ''Sevsinler. Kendi kendine gelin güvey ol bakalım.'' Yürüdü gitti. Zuhal'in gözleri kararmıştı. Kadının arkasından uzun uzun bakarken Haldun'u düşünüyor, onun hakkında çok fena şeyler geçiriyordu kafasından. ''Hiç kimseyle hiçbir alakam yok. Senden başka da kimseyle alakalanmayacağım bundan sonra'' dediği halde. Yoksa onu aldatıyor muydu? Geri dönüp gidecekti ki görüşme işlerini tanzim eden gardiyan gördü. Hiçbir şey yokmuş gibi merhaba dedi. Merhaba, çağırayım mı abi? Çağır. Gardiyan üstünde vazifeymiş gibi senden başkaları da var maşallah diye yapıştırdı. Deminkini gördün mü? Zuhal'in kafası gene bulanmıştı. Başkaları mı? Deminkinden başka da var mı? Geçen de otomobille bir hanım geldi. Ne zaman? Dün değil önceki gün. Ya. Eli ayağı çözülmüştü. Bu Haldun, bu namussuz Haldun demek. Dönüp gidecekti ki gardiyanın Haldun'a seslenen sesini işitti. Bekledi. Bakalım açacak mıydı? Haldun tel örgü gerisinde belirince hiçbir şey olmamış, az evvel bağır karısı ziyaretine gelmemiş gibi bozuntuya vermedi. Merhaba Zuhal, dedi. Merhaba. Ne var ne yok? Haldun'un gözlerinin içi gülüyordu. Haftada bir ziyaretine gelen bu çok sevdiği kızı sabırsızlıkla bütün bir hafta beklemişti. Güzellik, dedi. Anneme öyle güzel bir şarkı besteledim ki. Sahi mi? Sana söylemek isterdim bunu. Zuhal, yalnız bana mı? Deyiverdi. Haldun şaşaladı. Ne demek istedin Zuhal? Yalnız bana mı söylemek isterdin diyorum. Yani seni benden başka ziyaret eden olmuyor mu? Haldun işi anlayarak haklısın dedi. Haklısın. Az evvel mualla gelmişti. Soğuk davrandım. Adana'ya gidiyormuş. Hatta bana yardım teklifinde bulundu. Reddettim. Yani bundan sonra seni ziyarete gelmeyecek değil mi? Haldun hayır dedi. Peki ama niçin öteki ziyaretçisinden söz açmıyordu? Saklıyor muydu? Saklıyordu. Sevgilisinin üzülmesini istemiyordu. Nasıl olsa o da Avrupa'ya gitmişti. Bir daha kim bilir ne zaman gelirdi. Zuhal, Haldun dedi. Hani benden hiçbir şeyini saklamayacaktın? Saklamak mı? Evet, benden sakladığın şeyler oluyor. Mesela? İyi düşün. Aklıma gelmiyor dedi. Neymiş? Söyle. Zuhal söyledi. O gün otomobille gelen kibar ziyaretçi kimdi? Haldun sarsıldı. Demek ondan da haberi vardı. Cevap vermiyorsun Haldun. Niçin? Doğru da ondan değil mi? Haldun sıkılmaya başlamıştı. Hayata hep böyle haksız ithamlarla mı geçecekti? Emin ol. Seni üzmemek için bahsetmedim Zuhal. Yoksa benim için onların her ikisi de değersiz şeyler. İnan bana sevgilim. Evet, babasıyla geldi. Avrupa'ya gidiyormuş. Bir arzum olup olmadığını sordu. Yok dedim. Hiçbir arzum yok. Çok soğuk davrandım. Kalkıp gittiler. İnanmazsan bizim müdür beye çık sor. Öyle saflıkla, öyle inandırıcı şekilde söylemişti ki, inandım dedi. Ama çok rica ederim Haldun. Benden hiçbir şeyini gizleme. Hatta aşklarını bile. İnsansın. Hep insanız. Benim senden gizli bir şeyim olursa sana söyleyeceğime söz veriyorum. Sen de verir misin? Veririm Zuhal. Benim senden başka kimsem yok hayatta. Benim de senden başka. Kış geçti, bahar geldi. Dünya dallar dolusu çiçeklerle bezendi. Sevgililer yemyeşil bahçelerde el ele, kuşlar gibi cıvıl cıvıl sevişmeye başladılar. Herkes memnun, herkes mesuttu. Çivit mavisi göğün altında barakadakiler bile kendilerini mutlu hissediyorlar. Kışı atlatıp bahara çıkan kırış kırış koca karılar, cana can katan pırıl pırıl güneşe halsiz bedenlerini seriyor, güneşten hayat, yaşama gücü alıyorlardı. Yalnız Zuhal. Doktoru, aksilik etme evladım, sanatoryuma yatıralım seni. Mutlak bir istirahata ihtiyacım var. Dediği, bunu kendi de pekala bildiği halde yatmıyor. Haldun'u haftada bir olsun görebilmek, ona yiyecek, nota kağıtları götürebilmek için bankada çalışıp didiniyordu. Arkadaşları, Zuhal, canına acı. Bak süzüldün, aktın. O yarın senin bütün bu fedakarlığını kim bilir nasıl bir vefasızlıkla ödeşi verir. Yakışıklı erkeklere güven olmaz. Vaosuz, sesi de çok güzelmiş. Peşinde koşanları çok olur. Onu senin elinden alırlar. Dedikçe, büsbütün sinirleniyor. Ondan bir daha bu şekilde ağız ederseniz sizinle vallahi konuşmam cevabını veriyordu. Haldun'a gelince, o da bu fedakar kızı yalnız fedakarlığı için değil, iri yeşil gözleri, tatlı yüzü, boyu, posu, endamı. Her şeyi için seviyor, geceleri rüyalarında onunla meşgul oluyordu. Yığınla güfte yazmış, bunları bestelemişti. İçlerinde çok acıları olduğu gibi çok tatlı, çok hayat dolu, cıvıl cıvılları da vardı. Öğretmen, çıkınca ilk müracaat edeceğin yer seni derhal angaje edecek, göreceksin, diyordu. Ama dikkat et, kendini ucuza satma Haldun. Derken ortalıkta af söylentileri dolaşmaya başladı. Söylenti gittikçe kuvvetleniyor, hakikat halini alıyordu. Birçok mahkumlar, ya yakın akrabalarından ya da yakın akrabalarının ahbaplarının aldıkları mektuplardan öğrendiklerini, iddia ettikleri af haberinin hafta meselesi olduğunu iddia ediyorlardı. Koca cezaevinde sinirli bir bekleyiş başlamıştı. Her sabah çifter çifter gazeteler alınıyor, kılı kırk yararcısının okunuyor, bitmez tükenmez yorumlar sürüp gidiyordu. Bir gün cezaevi sabahın alacakaranlığında şimşek gibi çakan gardiyan düdükleriyle çınlamaya başladı. Millet yataklarından don paça fırladı. Kısımları birbirinden ayıran demir parmaklıkların önüne doluşuldu. Kısımların ortasındaki dört köşe beton meydanlıkta cezaevi kabadayısı Koç'la hasmı Kürt Resul'ün bıçak bıçağa girdiği görüldü. İki hasım birbirine kıyasıya saldırıyor, hasmının açık bir tarafını kolluyordu. Gardiyan düdükleri hala acı acı öterken jandarmalar içeriye doluştu. Fakat ayırmaya kalmadan Kürt Resul'ün koça saldırması koçun sol böğrüne saplandı. Koç müthiş bir feryatla sırt üstü yakılırken jandarmalar Kürt Resul'ü sımsıkı yakalamışlardı. Koç, Haldun'un sinirli sinirli dikildiği demir parmaklığın öbür tarafına yuvarlanmıştı. Bir an gözleri açıldı. Bebekler yuvalarından fırlayacakmış gibi oldu. Haldun'un gözlerine dikildi. Haldun, vaktiyle yumrukladığı adama şimdi sonsuz bir merhametle bakıyordu. Az ileride iki mahkumsa konuşuyorlardı. Biri, su tesisi su yolunda kırılır, dedi. Af haberi günün birinde gerçekleşiverdi. O gün Zuhal bankayı astı. Ne iyi yetmişti, doktorun sözüne uyup sanatoryuma yatmamıştı. Yepyeni bir hamle ve taptaze bir enerjiyle pansiyon odasını sildi, temizledi. Karyolayı düzeltti. Sandığından yeni çarşaflar, yepyeni örtüler çıkardı, yaydı. Demet demet çiçeklerle odayı bezedi. Sonra da arkadaşlarına telefon ederek bugün öğle yemeğinde kendisine davetli olduklarını söyledi. Müjdeledi, çünkü öyle kararlaştırmışlardı. Öğle yemeğine bana buyurun desem, anlayın ki Haldun çıkıyor. Telefonu alan arkadaşları da heyecanlandılar, bir bayram neşesi bankayı dolaştı. Zuhal bütün bu işleri görüp rahat bir soluk aldığı sırada saat 9'u çeyrek geçiyordu. Yumrukları beline dayalı, odayı neşeli neşeli gözden geçiriyor, eksik bir şeyin olup olmadığını araştırıyordu. Eksik hiçbir şey yoktu. Her şey tamam, her şey yerli yerindeydi. Eksik olan tek şey Haldun'du. O da pek pek bir veya iki saat içinde, belki de kolları arasında olacaktı. Haldun, ilk iş derhal nikah demişti. Doğruydu ama ne acelesi vardı? Alelacele şart mıydı? Bütün mesele onu, o hayatından çok sevdiği koca delikanlıyı kucaklamak, dudaklarını dudaklarına teslim etmekti. Hiçbir şeyin eksik olmadığına kanaat geçirince neşeli bir şarkı mırıldanarak lavaboya gitti. Kokulu sabunla elini yüzünü defalarca yıkadı, dişlerini üst üste fırçaladı. Rengini hayli soluk buldu ama aldırmadı. Şimdi boyanırsa o da geçerdi. Sonra şu af haberi çıktı çıkalı eskisi gibi öksürmediğine, akşam üzerleri terlemediğine dikkat etti. Moralinin düzelmesiyle vücudunun direnme kudreti artmıştı besbelli. Kurulandı. Odasına geldi, ayna karşısına geçti. Ooo! Uçuyordu. Dünya ne güzel, bütün insanlar ne iyiydi. Birkaç saat sonra onunla içinde yuvarlanacakları kayrolaya baktı. Yorganın altında onu hayalledi. Sonra dudaklarını aylardan beri ilk defa karanfil kırmızısıyla, itinayla boyadı. Mavi, kırmızı, pembe kalemler birbirine karışmıştı. Her şeyin istediğinden âlâ olduğunu görünce kendi kendini beğenerek kalemleri toplayıp kaldırdı. Beyaz teniyle kontrast düşen, onu çok dehşetli frapan yapan sarı biyelerle işli siyah kostümünü giydi. Yüksek ökçe iskarpinlerini. Çıktı. Merdiven başında pansiyoncu madamla karşılaşınca bıyıklı Ermeni karısı gözlerine inanamadı. ''Aa, Zuhal, kız ne güzellik bu.'' ''Elbette.'' dedi. ''Sevgilim geliyor bugün.'' Sevgilinin yerinde olmak isterdim. Zuhal'in billur kahkahası koca apartmanın alacakaranlık dehlizlerinde çınladı. Cezaevinin önüne geldiği sıra orayı omuz omuza buldu. Babasını, oğlunu, sevgilisini, evladını, kocasını, ağabeyini bekleyenlerin heyecanlı kalabalığı. Herkes az sonra çıkacak adamına bir an evvel kavuşabilmenin heyecanı içindeydi. O da aralarına karıştı. Çok geçmeden kalabalık dalgalanmaya, memurlar aftan faydalananların isimlerini okumaya başladı. İsmi okunan mapus, omuzunda yatağı, çıkıyor, kendini bekleyenlerin heyecanlı kollarına atılıyor, sevinçli gözyaşları dökülüyor, hıçkırıklar savruluyordu. Nefesini kesmiş, gözlerini cezaevi kapısına dikmişti Zuhal. Her an ismi okunabilir, her an çıkabilirdi. Az daha ilerlemek, kapıya az daha sokulmak istedi, mümkün değildi. Bu sırada bir taksi peydahlandı. Taksi kalabalığı yararak cezaevi kapısına yaklaştı. Durdu. İçinden kırmızılar giymiş Handan da babası indiler. Handan'ın elinde kocaman bir keman kutusu. Zuhal sarsıldı. Bu da ne demek oluyordu? Tam bu sırada memurun kalın sesi de Haldun'un ismini okumuştu. Fakat Zuhal kıpırdayamadı. İçinden gelmedi. Tuhaf bir bezginlik, acayip bir kolu kanadı kırıklık, her şeyden geçiş. Handan elinde keman kutusuyla koşmuş genç adamın boynuna sarılıvermişti. Zuhal onları bir an kalabalığın arasında kaybetti. Haldun, dur dedi. Ne yapıyorsun? Niçin? Beni istemiyor musun? Baksana Stradivarius getirdim. Fakat Haldun çırpınıyor, yapışkan kadının kollarından kurtulmak için boşuna çırpınıyordu. Çünkü Zühal artık kendisinin orada fazladan olduğuna kanaat getirerek geri dönmüş, kaçarcasına uzaklaşmıştı. Dar, eğri büğrü yollardan giderken başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Düşmemek için eski bir taş duvara tutundu. Kaç vakittir gelmeyen gıcık tuttu, zorla çıkardığı mendilin içine boğula boğula öksürmeye başladı. Mendilin içi pıhtı pıhtı kan dolmuştu. Ağlayamıyordu bile. Hızla caddeye çıktı, bankayı buldu. ''Alo, ben, Zühal. Öğleyin bana gelmeyin kardeşim. Lüzum kalmadı artık.'' Neden, niçin, sebepten bahsedecek vaziyette değildi. Telefonu kapadı. Sonra duvara dayadığı koluna yaslanarak hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Etrafını alanlar büyümüş gözlerle bakıyorlardı. Neden sonra dükkandan çıktı. Ona kaç vakittir sanatoryumu tavsiye eden doktorun muayenesine gitti. Doktor ilk bakışta vaziyetin fenalığını anlamıştı. Zuhal nefes nefese, ''Artık sanatoryuma yatabilirim doktor.'' dedi. Ayrım sonu. Sayfa 296.